Ayrım 9.
İngiliz halkınınsa adanın güneyi ya da kuzeyi diye bir sorunu yoktur. Birlikçilerin krallığa olan sadakati onları fazla ilgilendirmemektedir. 1924'teki İmparatorluk Fuarı'nın açılışında British ırkı şöyle tanımlanır. British ırkı İngiliz, İskoç ve Galli'den oluşur. Onlara nüfuslu fakat asi bir uydu olarak İrlandalı eklenir. İrlanda adasında yaşayanlar ikiye ayrılmadan dışlanmaktadır. Birlikçiler kendilerinin Katolik İrlandalılardan farklı olduklarını belirtmek kaygısıyla ırkçılığa sarılırlar. İngilizler İrlandalıları, Protestan İrlandalılar ise Katolik İrlandalıları aşağılama yarışına girerler. Ne olduğumu bilmiyorum, bana British diyorlar. Britishlerse bana ikinci sınıf insan muamelesi yapıyor. Belfast tersanelerini çalıştıran patronlarsa sekteryan eğilimleri sendikacı ve komünist işçileri temizlemek için kullanırlar. Katolik işçilerle birlikte birçok sendikacı protestan işinden olur. 1919 1 Mayıs'ı 100 bin işçinin mezhep farklılığını unutup Belfast'ta birleştiği bir gün olmuştur. Denizin öbür tarafında Glasgow'da grevcilerin polisle çatışmaya girmesi, tersane işçilerini yüreklendirmiş, patronlarınsa ödünü koparmıştır. Tekstil ve gemi üreticisi sermaye, adadaki işçi sınıfının coğrafi olarak bölünmesinden memnundur. Kuzeydeki işçileri ise mezhep farklılıklarını kullanarak bölmeyi hedef edinir. Kuzey İrlanda politik ve sosyal açıdan oldukça istisnai ve tuhaf bir görünüm almıştır. Belfast ve Dublin arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düşünülmüş bir konsülse tamamıyla unutulacak ve adanın parçalanması tamamlanacaktır. Yapay bir sınırla parçalanan İrlanda, 1934'te Filistin'de ve 1947'de Hindistan'da gerçekleştirilecek bölünmelere örnek olacak ve dünyanın dört bir ucundaki bu bölünmeler bulundukları bölgelere ne barış ne de sosyal armoni getireceklerdir. İç savaşı kaybetmiş İran'ın suskunluğu kısa sürer. Sınır komisyonunun olumsuz kararları ve kuzeyin bir daha geri gelmemek üzere uzaklaştığını gören eski kadrolar geri döner. Afla bırakılan eski üyeler sorgulamadan geçirilip polisle bir ilişkileri olmadığı araştırılıp tekrar üyeliğe kabul edilirler. Özellikle iç savaşı yaşamamış olan yeni kuşağa yönelinir. Dublin'de iki gün süren toplantılardan sonra İran'ın askeri yapısı tekrar kurulur. Politik çizgisi ise net değildir. Belirli olan tek çizgi bölünmenin ve Dublin parlamentosunun tanınmaması, Sinn Féin'in desteklenmesi ve IRB, İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği ile iplerin koparılmasıdır. Asıl ilginç olan İran'ın uzun bir savaşa hazırlandığını gösteren bürokratik örgütlenmedir. Toplantıların tutanakları düzenli olarak tutulmakta ve rütbeler usulüne uygun olarak verilmektedir. Amerika'daki Klan Nagael isimli kardeş örgütle temasa geçilip parasal yardım sağlanır. İRA 1920'de Brüksel'de toplanan anti-emperyalist cephede resmi olarak temsil edilir. 1925'te ise bir İRA temsilcisi Moskova'da Stalin'le görüşerek silah yardımı istemiştir. Stalin, İrlanda polisinin eline geçen İRA silahlarının net bir dökümünü çantasından çıkarıp Sovyet silahlarının da kapitalist güçlerin eline geçmesi tehlikesinden bahseder. Üstelik İRA, kaç tane piskopos astınız sorusuna yanıt verememektedir. 1930'da British Komünist Partisi'nin Komünist Enternasyonal adına hazırladığı bir raporda İrlandalı komünistlerin Meksikalı eğilimleri oldukları belirtilir. O dönemlerde Meksikalı devrimci, güvenilmez ve disiplinsiz demektir. İran'ın politik kararsızlığı Connolly'nin mirası peşindeki Marksist grubu harekete geçirir. Eski tüfeklerin çoğu politik yetersizliklerini politikanın silahlı mücadelenin antitezi olduğu görüşünü ileri sürerek kapatmaya çalışmaktadır. Marksist kanat milliyetçi hatta dini kesime ödünler vereceği bir ideolojik çizgi arasa da İRA'da barınamaz. 1931'de İrlanda ve İngiliz kapitalizmini yıkmayı ve adanın tümünde bir işçi cumhuriyeti kurmayı hedef edinen Sóir Éire'yi Özgür İrlanda kurarak İran'ın geleceği için bir teorik çalışma alanı yaratır. Peşi sıra hem İRA hem Sóir Éire yasa dışı ilan edilecektir. 1934'te ise İRA'dan kopan bir grup Marksist Cumhuriyetçi Kongre'yi kurar. Bu iki fraksiyon İran'ın düşünen beyinlerini ve radikal silahlarını çekse de İran'ın sağlam ve geleneği olan örgütsel yapısına ulaşamazlar. 1936'da Kongre bir türlü gelişme göstermeyen İrlanda Komünist Partisi'nin yanı sıra faaliyetlerini durdurur. Bu dönemde İran'ın gücü yoktur. Birçok birlikler kağıt üzerindedir. İlk eylemler İngiliz propaganda filmlerini gösteren sinemalara yöneltilir. İRA birliklerinin gizli yapılan askeri eğitimlerini durdurmaya çalışan polislere ve karakollara saldırılır. Dublin ve Limerick'te Yahudi para tüccarlarına yapılan saldırılarsa politik çizgideki belirsizliğe işarettir. Avrupa'daki antisemitik canlanışı izleyen İRA üyeleri vardır. Dublin parlamentosunda ise anlaşma yanlısı Sinn Féin taraftarları Gallilerin Partisi isimli bir partide toplanıp çoğunluğu sağlamışlardır. Valera'nın liderliğindeki Sinn Féin parlamentoyu boykot etmektedir. Valera'nın boykotun yararları konusunda şüpheleri vardır. Kraliyete sadakatin düşürülmesi sağlanarak oturumlara girilmesi ve statükonun tanınmasını savunmaktadır. Sinn Féin'cilerin çoğu içinse statüko gayrimeşrudur. Valera Sinn Féin'i terk eder ve Fianna Fáil, Kaderin Askerleri isimli bir parti kurar. Bu arada Katolik Kilisesi serbest devletteki otoritesini kurmakla meşguldür. Nasıl giyinileceği, ne okunacağı, nasıl dans edileceği konusunda kurallar çıkarır. Sinemaya ve edebiyata sansür uygulanır. Alkollü içki satan yerlerin sayısı, açılış saatleri kısıtlanır. Evlilik dışı seks, boşanma ve doğum kontrolü en büyük günahlar olarak nitelenir. Faulkner, Hemingway, Steinbeck, Sartre ve O'Casey gibi yazarların birçok kitabı yasaklanır. O dönemin başbakanı Cosgrave şu açıklamayı yapar. Devletin otoritesini Tanrı verir. Devleti yıkmayı hedefleyen her örgüt dini ve ahlakı hedef alıyor demektir. Katolik Kilisesi sanki kuzeydeki protestanların yüreğine katolizm korkusunu yerleştirip bölünmeyi ebedileştirme çabasındadır. Kilise asıl düşmanını unutmaz. Sol görüşlü grup ve partilerin yasaklanması için hükümete baskı yapar. Nüfusun %90'ının Katolik olduğunu ve bu oranın %99'unun dini vecibelerini yerine getirdiğini düşünürsek kilisenin nasıl bir gücü olabileceğini anlayabiliriz. İran'ın polise ve mahkemelere saldırıyor, Katolik İrlandalıları öldürüyor olması halk arasında hoş karşılanmaz. İRA bunu önemsemese de kendi güçsüzlüğüne karşı Valera'nın partisinin güçlendiğini görür. 1932 seçimlerini Valera'nın Fianna Fáil partisi kazanır. Valera, kraliyete sadakati ve İngiliz valiyi tanımadığını bildiren bir bildiri yayınlayarak, İRA üzerindeki yasağı kaldırarak Cumhuriyetçi milliyetçileri, İngiliz mallarının gümrük vergilerini yükselterek de İrlandalı küçük imalatçıları kazanmayı hedefler. 1937'de hazırlanan anayasayla serbest devlet bağımsız, egemen ve demokratik olarak nitelenir. Ayrıca Katolik Kilisesi'ne özel bir yer ayrılır ve boşanma anayasa tarafından yasaklanır. Can alıcı madde ise devletin coğrafi bölgesini adanın bütünü olarak tanımlayan ikinci maddedir. Valera ve partisi attıkları bütün geri adımlara karşın kuzeyi kopmuş olarak görmeyi reddetmektedirler. İran'ın düşmanları ise giderek artmaktadır. Önce Belfast hükümeti, kuzeydeki birlikçi örgütler, Dublin hükümeti, Katolik Kilisesi, kendisinden kopan cumhuriyetçi gruplar, derken 1930'lu yılların dünya ekonomi bunalımı yeni bir düşmanı daha getirir. Faşizm. İran'ın çelişkisi, İngiltere'nin düşmanı dostumdur. 1929'da başlayan dünya ekonomik bunalımının nedeni, tarım ürünlerindeki arzın talebi geçmesiyle tarımsal ürün fiyatlarının tepe taklak düşmesi ve Amerika'daki hisse senetleri borsasındaki yapay şişmenin finans ve bankacılık sistemini yıkmasıdır. Dünya ekonomisine ve Amerikan bankacılığına çok az kenetlenmiş serbest İrlanda, Türkiye gibi bunalımdan göreceli olarak az zarar görecektir. Buna karşılık İngiltere'ye satılan tarım ürünlerindeki fiyat düşüşleri çiftçiler arasında hoşnutsuzluğa neden olur. Öte taraftan bunalımın sonuçları arasında yer alan faşizm, Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Türkiye gibi ülkelerde ya iktidara gelir ya da iktidarın gündemini belirler. İngiltere'de ise 1932'de British Faşist Birliği kurulacak, saldırgan faşist güçlerin çıkardığı olaylar nedeniyle hükümet hala yürürlükte olan 1936 Asayiş Kanunu'nu çıkaracak ve yasaklanmalar içinde sivil örgüt mensuplarının üniforma giymesi de yer alacaktır. Katolik ülkelerdeki faşist tırmanış arayışlar içindeki İrlandalı politikacıların ilgisini çeker. Yerli kapitalistlerin ve büyük çiftçilerin desteklediği ve Yeşil Duce olarak bilinen O'Duffy, önce ordu yoldaşları sonra da milli muhafız derneklerini kurar ve üniforma olarak da mavi gömleği seçer. Mavi gömlekliler dini bütün, antikomünist ve antisemitiktir. Cumhuriyetçi geleneği İran'ın elinden kapma düşüncesiyle komünist olmakla suçladıkları İRA'ya cephe alırlar. Özellikle borç içindeki çiftçileri kaba kuvvetle devlete karşı korumak üzere eyleme geçerler. İtalya'nın 1935'te Kuzeydoğu Afrika'da sömürge kazanma amacıyla başlattığı askeri operasyonlar, anti-emperyalist Valera hükümetini mavi gömleklilere karşı harekete geçirse de sayıları kısa zamanda 100 bine ulaşır. İspanya İç Savaşı, mavi gömlekliler ve İRA arasındaki gerginliği bir başka cepheye taşır. Katolik İspanya'ya karşı özel bir ilgisi olan İrlandalıların İspanya macerası belirsizlik ve kararsızlıkla doludur. Franco'nun propaganda makinesi, komünistlerin papazları kilise kulelerine astığı, rahibelerin ırzına geçtiği söylentilerini yayınca, yüzlerce mavi gömlekli İspanya'ya koşar. Ne var ki Bask milliyetçileriyle savaşmak üzere kuzeye gönderildiklerinde rakiplerinin kızıl komünistler değil kendileri gibi bağımsızlık peşinde koşan ayrı bir millete ait olduklarını görürler. Kendilerine Hristiyan Tugay adını veren mavi gömlekliler eğitimsiz, disiplinsiz ve isteksiz bir görünüm vermeye başlayınca Franco tarafından terslenirler. Bazı şahitlere göre mavi gömlekliler İspanya İç Savaşı'nda tek zayiatı yanlışlıkla Franco'nun askerleriyle giriştikleri bir çatışmada vermişlerdir. İRA ise bir yandan İspanya İç Savaşı'nda Franco faşizmine karşı savaşırken öte yandan İrlanda'daki kendi savaşı için Nazi Almanya'sından destek aramaya başlar. İngiltere'nin düşmanı benim dostumdur anlayışı, bir kez daha sosyalist olduğunu savunan İran'ın politik çelişkisini belirleyecektir. Kuzey İrlanda'da 1930'lara kadar göreceli bir ferahlık ve sessizlik vardır. Birlikçiler ve Orange locaları merkezi ve yerel yönetimi ele geçirmişlerdir. Belfast parlamentosunda Katolikleri temsil edecek tek parti radikal programları olmayan oturumlara katılmaya ya da oturumları protesto etmeye bir türlü karar verememiş Milliyetçi Parti'dir. Bu parti hazırladığı hiçbir kanun tasarısını parlamentodan geçirememiştir. Bunun tek istisnası 1931 Vahşi Kuşlar Kanunu'dur. Çıkarılan bir seçim kanunu ise Katoliklerin çoğunlukta olduğu merkezlerde bile birlikçilerin belediye meclislerini ele geçirmelerine olanak sağlar. Katoliklerin elindeki belediye meclisi üyelikleri %34'lerden %3'e düşer. Belfast hükümetinin başbakanı gururla önce Orange Locası'nın büyük ustası, daha sonra başbakan olduğunu ve hükümetinin protestan bir hükümet olduğunu söylemektedir. Güneyden gelen göçmen işçilere ise yerleşme ve oy kullanma hakkı verilmemektedir. Dünya ekonomik bunalımının etkisi kuzeyde değişiktir. Dünya kapitalizmine kenetlenmiş olan Belfast'ta gemi inşa sanayi çöker. İşsizlik oranı 2 yıl içinde %30'a yaklaşır. Fabrika ve tersane kapıları yüzlerine kapatılan protestan işçiler bir kez daha mezhep farklılığının anlamsızlığını görürler. 1932'de Belfast'ın batısındaki işçi mahalleleri Protestan Shankill ve Katolik Falls isyanda birleşirler. Cumhuriyetçi Kongre protestan mahallelerde örgütlenmeye başlar. Yüzlerce protestan işçi Wolfetown'un mezarı civarındaki gösterilere katılır. Yine yüzlercesi Dublin'e yürüyüp James Connolly'nin mezarını ziyaret eder. Biz küçük bir grup protestan işçiyiz fakat sınıfımızın öncüleriyiz. Connolly'nin huzurunda İngiltere ile bütün ilişkimizi kesme ve İrlanda kapitalizmini yıkma kararlılığımızı belirtiriz. İşçilerin birleşmesi Belfast hükümetinin ve patronların en korkulu rüyasıdır. Protestan işçilerin korunması için gerekli tedbirler derhal alınır. Birlikçi örgütler patronlardan yalnızca protestan işçileri işe almalarını isterler. Bazı bakanlarsa Katoliklerin işe alınmalarını devleti yıkmaya yönelik bir eylem olarak nitelendirirler. Sonuçta Birleşik Protestanlar Cephesi ismiyle faşist bir örgüt kurdurulur ve Katolik işçiler hedef gösterilir. Görev Katolikleri dışlama ve sekteryan bölünmeyi gerçekleştirmektir. Onlarla ne konuşacak ne yan yana yürüyeceksiniz. Onlardan hiçbir şey satın almayacak, onlara hiçbir şey satmayacaksınız, onları işe almayacak ve onlarla yan yana çalışmayacaksınız. Bu faaliyetler meyvasını verecek ve protestan işçilerin çoğunluğu ekonomik düzen yerine Katolik topluma cephe alacaklardır. 11 yıldan sonra kuzeydeki sekteryan cinayetler tekrar başlar. İra adanın bu bölümünde sessizdir. Silahlı gücü yoktur. Bunalımlardan İngiltere'yi sorumlu tutarak sekteryan bölünmeyi elimine etmeye yönelik propaganda yapar ve hem Dublin hem de Belfast hükümetlerini devirmeyi öneren bildiriler dağıtır. Güneyde ise İra'nın başında genç ve radikal Russell vardır. Russell, Fenian geleneklere sarılıp savaşı İngiliz topraklarına taşımayı planlar. Amaç Avrupa'da kokusu hissedilmekte olan savaşa hazırlanan İngiltere'yi ekonomik hedeflere yönelik sabotajlarla sıkıştırmaktır. İngiltere'de yaşayan İRA sempatizanları getirilerek bombalama dersleri verilir. 1939'da İRA'nın Ordu Konseyi saldırıyı onaylar. Ocak 39'da İngiliz hükümetine bir ultimatom verilerek İngiliz askerlerinin adadan çekilmesi istenir ve 2 gün süre tanınır. İran'ın yıllardır süregelen zayıf görünümü İngiliz güvenlik birimlerini aldatır. Ultimatom ciddiye alınmaz. Plan S, sabotaj, kod isimli bombalama kampanyası 8 ayrı yerde aynı anda patlayan bombalarla başlar. İngiliz güvenlik sistemi kendine gelene kadar 127 bombalama eylemi gerçekleştirilir. Saldırıyı Manş Denizi'nin ötesinden bekleyen İngiliz kamuoyu şaşkındır. Dublin hükümeti ise yaklaşmakta olan savaşta bağımsız kalmak ve İngiltere'yi İrlanda'yı işgale zorlamamak telaşıyla Nazi Almanyası'yla flört eden İRA'ya karşı tavrını sertleştirir. İngiltere'de İrlandalı göçmenlerin yaşadığı semtlerde baskıyı arttırır. İRA Londra'daki bankalara bomba yerleştirerek ve Dublin'deki ordu mühimmat depolarını incelikle planlanan bir baskınla boşaltarak cevap verir. İrlanda polisi kaçırılan mühimmatın önemli bir kısmını ele geçirse de baskın İRA'nın gücünü sergilemiştir. İngiltere'de ise İRA'nın gücü polisin yıllarca üstesinden gelemeyeceği bir taktiktedir. Uyuyan gönüllüler. Bunlar İRA kurmaylarının bir kez temasa geçip eğitim verdiği ve sonra da göreve çağırmak için yıllarca beklettiği işinde gücünde insanlardır. bulunup ifşa edilmeleri olanaksızdır. Dublin hükümetinin IRA'yı ezmek için çıkardığı ve polise mahkeme kararı olmaksızın gözaltına alabilme yetkisi veren kanun ve IRA karşıtı resmi propaganda zamanla IRA'nın gücünü azaltır. Avrupa'da savaş başladığında ise binlerce İrlandalı genç İngiliz ordusuna yazılacak ve geride kalan aileler İran'ın İngiltere'ye yönelik savaşına tepki duymaya başlayacaklardır. Bunun yanı sıra dokümanların muhafazası, makbuzların dosyalanması ve toplantı tutanaklarının alınmasını gerektiren İran'ın bürokratik yapısı polisin işine gelmektedir. Bir baskın neticesinde onlarca IRA üyesini tutuklayacak deliller ele geçmektedir. Bütün bunların üstüne kuzeydeki IRA birimleri kendilerinin içinde bulunduğu özel koşulların Dublin'deki merkez tarafından anlaşılmadığı fikrini savunmakta ve giderek ayrı bir örgütlenmeye kaymaktadır. Bu arada Almanya Eylül 1939'da Polonya'nın işgalini tamamlar ve İngiliz tehdidine karşı bir tedbir olarak IRA'yı kullanmayı planlar. Ne var ki adaya gönderilen 22 Alman casusundan yalnızca biri yakalanmadan faaliyet gösterebilecektir. Alman yüzbaşı Goertz, IRA hakkında şunları yazacaktır. Liderler de dahil olmak üzere hangi oyunun oynanacağını bilen yok. Kız çocuklarının çoraplarının içinde kodlanmamış mesajlar göndermek bildikleri tek haberleşme tekniği. Mesajları kodlamayı öğrenmek yerine gönüllülere harcamak kolaylarına geliyor. Bir tek bile telsizleri yok ve askeri eğitimleri sıfır. Alman casuslarının raporları İran'ın işe yaramaz bir örgüt olduğu yolundadır. Savaşın sonunda Nürnberg'de yapılan duruşmalarda ise Nazi liderlerden Lahaus, İRA'yı inatçı ve dar görüşlü ve hatta Yahudi olmakla suçlayacaktır. İRA'dan umudunu kesen Nazi Almanyası, İRA'nın lideri Russell'ı bir denizaltı ile geri gönderir. Russell yolda ülserden ölür. Bazı iddialara göre Dublin'in bağımsızlığını kendi açısından yeterli gören Alman gizli servisi Russell'ı zehirlemiştir. Maceracı ve apolitik Russell'ın ölümü İran'ın bombalama kampanyasının da sonu olur. Russell'ın önerdiği silahlı ve atılgan öncü kadronun mücadelenin başında kazanacağı bazı zaferlerin kitleleri harekete geçireceği tezi de kendisiyle birlikte ölmüştür. Bombalama kampanyası yüzlerce IRA üyesinin tutuklanmasına neden olur. Almanya'dan yardım sağlanamamış ve IRA küçülmüştür. Benzeri birçok örgütlerde görüldüğü ve görüleceği gibi yenilginin asıl nedenlerini aramak yerine yenilginin nedenleri örgütteki hainlerin varlığına bağlanır. Hain olduğuna karar verilenlerin arasında üst düzey görevlisi Hayes de vardır. Hayes'in tutuklanması İran'ın o dönemdeki zayıflığına işarettir. Hayes usulüne uygun olarak sorgulanır, yargılanır ve ölüm cezasına çarptırılır. İtiraflarını yazması istenir. Zaman kazanıp kaçmayı planlayan Hayes'in itiraflarını yazması 2 ay alır. Peşi sıra Hayes, beceriksiz IRA muhafızlarından kaçmayı becerir, polise teslim olur.